Ayrım 17.
Ankara'daki sığınak ihtiyacının nedeni havadan yapılacak hücumlara karşı korunmaktı. Hava hücumu örnekleri Almanların Varşova bombardımanı sırasında görülmüştü. Ya tahrip bombalarıydı, düştüğü yeri ve etrafını yıkıyordu, ya da yangın bombalarıydı, yangın çıkarıyordu. Zehirli gaz bombaları o zamana kadar kullanılmamıştı. Daha önce anlattım, bir gün gelir de kullanılabilir diye onlara karşı alınan özel önlemler de sürdürülüyordu. Ama cinsleri ne olursa olsun, havadan gelen tüm bombalara karşı ilk koruyucu önlem, bomba atıldığı sırada toprak seviyesinin altında bulunmaktı. İnsan o seviyenin üstünde olursa, bombanın yakıp yıkmasıyla devrilen duvarların altında kalabilir veya savrulan maddelerin darbesine uğrayabilirdi. Yerin altındaki sığınak, insanları bombardımanın bitişine kadar o etkilerden uzak tutmak içindi. Bizim oturduğumuz evin bodrum katı olmadığına, daha doğrusu kirada olduğuna göre sığınak bahçede kazılacaktı. Bu herhalde hem kiracı olarak babamın hem de ev sahibi olarak Fahri Bey'in sorumluluğu altında olmalıydı ki ikisi bir araya gelip harekete geçtiler. Bunu yapacak eleman bulmakta güçlük çekmediler. Çünkü bildirinin yayınlanışından hemen sonra sokaklarda sırtlarında kazma kürekle dolaşıp "Sığınak kazarız!" diye bağıranlar ortaya çıkmıştı. Bazıları tek başınaydı, bazıları iki veya üç kişilik ekipler halindeydi. Babam ve Fahri Bey üç kişilik bir ekip buldular, pazarlık edip anlaştılar. Sığınakçılar geldiler. Babamla Fahri Bey işveren olarak başlarındaydı. Ben de seyirci olarak oradaydım. Hep birlikte kazılacak bir yer aradılar. Ağaçların arasında kalan bir düzlük üzerinde biraz tartıştılar. Orası bakımlı değildi ama kendiliğinden büyümüş otlar ve yabani çiçeklerle renklenmişti. O renkliliği feda etmekten başka çare olmadığı sonucuna varıldı. El işaretiyle bir sınır saptandı. Sığınakçılardan biri elinde kürekle toprağı çizerek o sınırı işaretledi. Fahri Bey ve babam tamam dediler. Kazma işi başladı. Sığınağın kazılması birkaç gün sürdü. Sonuçta ortaya hepimizin girip oturabileceği büyük bir çukur çıktı. İçine toprak basamaklı bir merdivenle iniliyordu. Derinliği benim boyumu aşıyordu ama annemle babamın başı dışarıda kalıyordu. Toprak düzeyinin altında kalmak için eğilmeleri veya yere çömelmeleri gerekiyordu. Bu sorun sığınak yapımının ikinci aşamasında çözülecekti. İkinci aşamada çukurun üstü tahtalarla kapatılacak, içine de herkesin oturması için tahta bir sıra yapılacaktı. Alarm sirenleri çalınca içeriye eğilerek girilecekti ama hemen oturulup rahat edilebilecekti. Planın ikinci aşaması öyleydi fakat tamamlanmadı. Sığınağın üstü için ısmarlanan tahtalar geldi, yerine yerleştirilmedi. Biraz ötedeki bahçe duvarına dayalı halde bırakıldı. İçinin döşenmesi için tahta ısmarlanması ise hiç yapılmadı. Herhalde babam ve Fahri Bey işin önemli kısmı bitti. Gerisini savaş çıkarsa hallederiz diye düşünmüşlerdi. Herhalde biraz da tasarruf gerekçesiyle yaptıkları bu hesap yanlış değildi. Sığınak o yarım haliyle bile ani bir tehlike karşısındaki işlevini yerine getirebilirdi. Duvara dayalı tahtaları çekilip üstüne kapatılırdı. Gerçi içeride tahtadan bir sıraya oturmak yerine yere çökmek zorunluluğu olacaktı ama o zahmete bir süre için katlanılabilirdi. O haliyle kalan sığınak biz mahallenin çocukları için yeni bir oyun yeri oldu. Onu siper gibi kullanıp savaşçılık oynuyorduk. Ağaç dallarından tüfekler yapıp içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye ateş ediyormuş gibi yapıyor, sonra da karşılıklı süngü hücumuna geçiyorduk. Tabii evin içinden Fahri Bey geliyor uyarısı yapılıncaya kadar. Hitler'in niyeti ve kısmeti. Mussolini'nin Mısır seferindeki başarısızlığından sonra Yunanistan'la savaşa girişip hem mağlup hem de komik duruma düşmesinin Hitler üzerindeki etkileri sonradan anlaşıldı. Hitler bu rezalete çok kızmıştı. Üstelik bu, onun asıl konusuyla ilgili hesaplarını altüst etmişti. Hitler'in kurmaylarıyla görüşme gündeminin ilk sırasındaki asıl konusu, kod adıyla Barbarossa hazırlığıydı, yani Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlığı. Tabii bundan, o hazırlığın içindeki görevlilerden başka kimsenin haberi yoktu. Dünya karşısında Almanya ile Sovyetler Birliği'nin 23 Ağustos 1939 günü başlattıkları işbirliği devam ediyormuş gibi görünüyordu. Gerçi araya bir soğukluk girdiğinin işaretleri de vardı ama bunun giderilebileceği tahmin ediliyordu. O işbirliğinden iki ülke de faydalanmıştı. Almanya Avrupa'nın büyük bölümünü işgal ederken Sovyetler de Polonya'nın doğu bölgesini üç Baltık ülkesinin Estonya, Letonya ve Litvanya'nın tamamını, Finlandiya'nın güneyini, Romanya'nın bugünkü Moldova'yı oluşturan Basarabya'sını ve Kuzey Bukovina'sını ele geçirmişler, topraklarına katmışlardı. Bunların bazısı Almanya'nın önceden anlaşmalı onayıyla, bazısı göz yummasıyla gerçekleşmişti. Ama zamanla Hitler şunu görmeye başlamıştı. Sovyet diktatörü Stalin, bu paylaşmadan aldığı payın çok daha fazlasını istiyordu. Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'un 1940 yılı sonlarında Berlin'e yaptığı ziyaret, Stalin'in hem de Güneydoğu Avrupa'da yeni toprak talepleri olduğunu göstermişti. Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop'la uzun görüşmeler yapan Molotov o arada Türkiye'nin boğazlarında üs edinme talebini de belirtmişti. Savaşın ilk haftalarında Moskova'da Türk Dışişleri Bakanı Saracoğlu'ndan isteyip de alamadığını, bu defa Alman katkısıyla almayı amaçlıyordu. Oysa Hitler'in planı tamamen başkaydı. Avrupa kıtasında artık yeni bir ortak istemiyordu. Sovyetleri, İngiltere'nin yönetimindeki Hindistan gibi Asya'daki hedeflere yöneltmek istiyordu. Eğer Sovyetler Birliği bunu kabul ederse, onu da Üçlü Pakt'a alacaktı. Üçlü Pakt, Dörtlü Pakt olacak. Dünyanın büyük bir bölümü dört ülke arasında paylaşılacaktı. Avrupa ve Afrika ile Almanlar ve İtalyanlar, Uzak Doğu ile Japonlar, Hindistan gibi arada kalan yerlerle de Ruslar meşgul olacaklardı. Ama Hitler'in bu paylaşım tablosu Rusları tatmin etmekten uzaktı. Onlar Asya'dan çok Avrupa'nın içine biraz daha girmeyi ve boğazlardan geçerek sıcak deniz dedikleri Akdeniz'e inmeyi değişmez hedef edinmişlerdi. Molotov'un Berlin'i ziyaretinde daha da belirginleşen Rus tutumu karşısında Hitler kesin kararını verdi. Rusya'yı ezmek veya en azından geriletmek zaten gençliğinden beri bellediği bir amaçtı. Generallerine Barbarossa planının hızla hazırlanması emrini verdi. Alman Genelkurmayı'nın çekmecelerinde her muhtemel hedefe karşı plan taslakları zaten vardı. Rusya'ya karşı ise en ayrıntılıları vardı. Şimdi bunlar güncelleştirilecek ve Rusya seferinin son planı ortaya çıkacaktı. Yunanistan'a saldıran İtalyanların savaş diliyle dayak yemesi işte o planın hazırlandığı sıralara rastladı. Bu Hitler'in Rusya seferine çıkmadan önce Balkanlardaki durumu düzeltmek zorunda kalması demekti. Mussolini o Yunan Savaşı'nı hiç başlatmasaydı, mihverin Balkanlardaki durumu çok daha iyi olacaktı. Slovakya ve Macaristan'ı kendi peyki haline getiren Hitler, Romanya'yı da kontrol altına almıştı. Bulgaristan'la zaten iyi ilişkiler içindeydi. Nüfuz alanı dışında kalan Yugoslavya ile Yunanistan'da bir yandan İtalyan, bir yandan Alman tehlikesi altında, aman ikisini de ürkütmeyeyim politikası izliyorlardı. İngilizlerin vaktiyle verdiği biz sizi koruruz güvencesine rağmen mihvere karşı takındıkları uslu tavrın dışına çıkmıyorlardı. Oysa İtalya'nın Yunanistan'a saldırması İngilizlerin de Balkanlara çıkmasını sağlamıştı. O vakte kadar topraklarında İngiliz askeri istemeyen Yunanistan onları yardıma çağırmıştı. Gerçi Yunan birlikleri İtalyan birliklerini kendi güçleriyle perişan ediyordu ama İngilizlerin Yunanistan'a asker çıkarması da devam ediyordu. Bu Yugoslavya'yı da cesaretlendirmişti. İngilizler Yugoslavlara, Almanlardan korkmayın, biz arkanızdayız diyorlardı. Bu durumda Hitler, Barbarossa planını bir süre erteleyip önce İtalyan fiyaskolarını temizleme kararını aldı. Bir yandan Kuzey Afrika'ya, sonradan çöl tilkisi diye anılacak olan Mareşal Rommel'i gönderdi, bir yandan da Balkan seferine girişti. Savaştan sonra yapılan değerlendirmelere göre Hitler'in Balkan seferi Rusya'ya başlatacağı saldırıyı geciktirmiş ve savaşın kaderini etkilemiştir. Alman Genelkurmayı Rusya'ya saldırının ilkbaharda başlamasını zorunlu görüyordu. İstiyordu ki Alman orduları ilkbahar ve yaz aylarında hızla ilerleyerek kış bastırmadan Moskova'yı da işgal etsinler ve Sovyet direnişini tamamen kırsınlar. Bu hesap Balkan harekatı yüzünden bozulacak, Alman-Rus savaşının başlayışı en az 2 ay gecikecekti. Rusya'daki Alman ordularının karşısına Mareşal Stalin'in kuvvetlerinden sonra Mareşal Kış'ın çıkışı daha çabuk olacaktı. Ama biz önce Balkan seferini anlatalım. 12. Komşumuz Hitler. Almanlar da Balkanlara iniyor. Bulgaristan'daki asker yığınağının hedefi neresi? Hitler İnönü mektuplaşması. Belgrad'a bomba yağmuru. Yugoslavya ile Yunanistan'da Alman işgali altında. İstanbul boşaltılıyor. Von Papen'in önerisi ve Türk-Alman saldırmazlık antlaşması. Hitler'in Balkan seferi 1 Mart 1941 günü başladı. Alman diktatörü bunun diplomatik altyapısını Şubat sonunda tamamlamıştı. Üçlü pakta katılan Romanya'dan sonra Bulgar kralı 3. Boris'i de ikna etmişti. Bu kolay olmamıştı. Boris uzun yıllar sonraki Bulgar başbakanı Simeon'un babası. Almanlarla işbirliği yapmanın kısa vadedeki faydasını biliyordu. Bu sayede Yunanistan'dan istediği toprakları alıp Ege Denizi'ne inebilirdi. Fakat orta ve uzun vade için bir şeye dikkat etmesi gerekiyordu. Bulgaristan'ın geleneksel olarak 1 numaralı koruyucusu Rusya'ydı. Alman-Sovyet ilişkileri iyi gitseydi bundan bir sorun çıkmayabilirdi. Ama artık o ilişkiler soğuklaşmaya başlamıştı. Sovyetler Bulgaristan'a sakın o pakta girmeyin baskısı yapıyorlardı. Kral Boris, Hitler'in isteğini kabul etmekte bu yüzden tereddüt ediyordu. Ancak ortada bir başka gerçek vardı. Eğer bu tereddüdünü daha fazla sürdürürse, Romanya'ya yığılmış olan Alman birliklerinin Bulgaristan'ı işgal etmeleri birkaç günden fazla sürmezdi. Sofya'da durumu kurmaylarıyla değerlendiren Kral Boris sonunda Hitler'in talebine evet dedi. Bulgaristan Üçlü Pakt'a katıldı ve Hitler'in orduları Boris'in onayını alarak Romanya'dan Bulgaristan'a girdi. Daha önceden saptanan yollardan ülkenin güneyine doğru ilerlemeye başladı. Komşumuz Almanya. Bu Türkiye'nin o zamana kadarki en ciddi savaş tehlikesiyle burun buruna gelmesi demekti. Bir yıl önce İtalyanlar Fransızlara savaş açınca Türkiye savaşa girmenin eşiğine gelmişti. Ama bu nihayet bir antlaşmanın yorumlanması sorunuydu. Zor da olsa masa başında çözüme bağlanmıştı. Türkiye savaş dışı kalmayı başarmıştı. Şimdi ise sınırlarına yaklaşan saldırgan bir askeri güçle karşı karşıyaydı. Ve bu güç sayıca daha zayıf Yunan birliklerinin bile alt edebildiği İtalyan ordusu değildi. En gelişmiş tankları, topları, uçakları ve eğitimli askerleriyle o zamana kadar girdiği her muharebeyi kazanmış olan Alman ordusuydu. Türkiye'nin savaşa girip girmemesi kendi kararına değil, Alman ordusunun izleyeceği yola bağlıydı. O ordu hangi hedefe veya hedeflere doğru gidiyordu? Onu da Hitler ve kurmaylarından başka kimse bilmiyordu. Sadece Yunanistan'a mı? Yoksa onunla birlikte başka ülkelere de mi? Mesela Türkiye'ye de mi? Veya Türkiye üzerinden Mısır'a mı? Veya Sovyetler Birliği'ne karşı başlatılacak bir saldırının bir aşaması olarak Türkiye üzerinden Kafkaslara mı? Türkiye bu gibi sorularla karşı karşıyaydı. Bu da doğaldı. Savaştan sonra ortaya çıkan belgeler gösterecekti. Alman Genelkurmayı'nda Türkiye'yi her seçeneğe göre işgal etmek için planlar hazırdı. Tabii bunların uygulanması veya uygulanmaması Hitler'in siyasi kararına bağlıydı. Hitler'in o sıradaki siyasi kararı sonradan öğrenilecekti. Ama Türkiye elbette en kötü ihtimali göz önünde tutmak ve hazırlıklarını ona göre yapmak durumundaydı. Hitler'den mektup var. O sırada şöyle bir gelişme oldu. Hitler İnönü'ye özel bir mektup yazarak Türk-Alman dostluğunun öneminden söz etti. Bulgaristan'daki operasyonu Almanya'yı İngilizlerin Avrupa'ya müdahalesinden korumak için düzenlediğini bildirdi. Bunun Türkiye ile hiçbir ilgisi olmadığı konusunda güvence verdi. askerlerini Türkiye sınırına yaklaştırmayacağına söz verdi. Ama şöyle bir ekleme yapmayı ihmal etmedi. Şu kayıtla ki, Türk hükümeti bizi bu tutumumuzu değiştirmeye mecbur edecek önlemler almaya yönelmesin. İnönü buna aynı üslupla cevap verdi. Türk-Alman dostluğunun önemini o da belirtti. Hitler'in verdiği güvenceye teşekkür etti. Türk ordusunun Alman birliklerine karşı tutumunun aynı şekilde olacağını bildirdi. Ama bunu bildirirken o da aşağı yukarı aynı kelimelerle bir kayıt düştü. Alman hükümeti, Türk hükümetini bu tutumunu değiştirmeye mecbur edecek önlemler almaya yönelmediği sürece. Yoksa Türk hükümetinin Almanlara karşı tutumu da derhal değişirdi. Hitler mektubunda Türkiye Almanya'ya karşı bir davranışta bulunsa bile Almanya'nın İngiliz tedbirlerine karşı çıkmaktaki kararlılığında bir değişiklik olmayacağını yazmıştı. İnönü de mektubunda Türkiye'nin kararlı olduğu konuyu vurguladı. Şöyle, Türkiye kendi topraklarını ve dokunulmazlığını şu veya bu devletler grubu arasındaki siyasi ve askeri kombinezonların konusu yapamaz. Saldırıdan korunmak kutsal bir haktır. Türkiye bu hakkı üzerinde herhangi bir yabancı devletin zafer kazanma hedefine göre hesap yapılmasına izin vermez. Türkiye, milli egemenlik alanına yönelecek her müdahaleye karşı koymaya kararlıdır. Bu, o sıralarda gücünün zirvesinde olan Hitler'in alışık olmadığı bir üsluptu. Askeri açıdan zayıf devletlere hitap ederken, Hitler'in yüksekten konuşması, karşısındakinin aşağıdan alması, zamanın savaş diplomasisinde artık normal sayılıyordu. Hitler'in İnönü'den aldığı cevaptaki ifadelerin yüksekliği ise kendi mektubundakilerden bir milim aşağı değildi. Güvenceye güvence, iyi dileğe iyi dilek, gözdağına gözdağı ama hep aynı dozdaki sözlerle. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman ilişkilerini inceleyen Alman araştırmacı Lothar Krecher, İnönü'nün bu mektubuyla ilgili yorumunda, Hitler o zamana kadar böyle cümlelerle pek karşılaşmamıştı, diyor. Ve İnönü'nün bu mağrur ve mesafeli tutumunun Hitler'i etkilediğini, onu Türkiye ile ilgili politikalarında daha dikkatli olmaya yönelttiğini yazıyor. Hitler'in Türkiye'ye güvence vermesi elbette fena bir şey değildi. Ancak savaşın o zamana kadarki uygulamalarının gösterdiği gerçek belliydi. Bu gibi güvencelere gözü kapalı güven beslemek saf dillik olurdu. Türkiye bu dostluk söylemini siyasi açıdan olumlu değerlendirmekle birlikte askeri açıdan muhtemel Alman saldırısına karşı önlemlerini daha da yoğunlaştırarak sürdürdü. Alman birlikleri Mart ayı boyunca Bulgaristan'a yerleşirken Türk sınırına gerçekten yaklaşmadılar. Sınırdan en az 20 kilometre uzak kalmaya özen gösterdiler. Oradan gidecekleri yerin Yunanistan olacağına dair tahminler güçlendi. O arada, o vakte kadar İngilizlerle de iyi ilişkiler yürütmeye çalışan Yugoslavya üzerindeki Alman baskısı artmıştı. Hitler, Yugoslavya'ya da Bulgaristan'a yaptığı gibi, üçlü pakta derhal girin diyordu. Sonuçta Yugoslav hükümeti buna dayanamadı ve Mart'ın son haftasında İngilizleri kollamayı bırakıp üçlü pakta katılma kararı aldı. Fakat ülkede bu karara şiddetle karşı çıkan bir muhalefet vardı. Hemen iki gün sonra bir hükümet darbesi oldu. Hükümet değişti ve ilk aldığı karar üçlü pakta katılma kararını iptal etmek oldu. Bu ani karar değişikliği Hitler'i çileden çıkardı. Yugoslavya bu dönüşü yapmayıp üçlü pakt üyeliğini sürdürseydi, Almanya'nın Balkanlara egemen olmasına tek engel olarak Yunanistan kalacaktı. Onun işini kısa zamanda bitirebilirdi ama şimdi bir de Yugoslavya ile uğraşması gerekecekti. Bu da asıl amacı olan Barbarossa harekatını biraz daha geciktirecekti. Ama artık yapacak başka bir şey yoktu. Hitler emirlerini verdi. Alman birlikleri Yunanistan'la birlikte Yugoslavya'yı da işgal edecekti. Almanların iki ülkeye birden saldırısı 6 Nisan 1941 günü başladı. Belgrad daha önce Alman uçakları tarafından o zamana kadar benzeri görülmemiş bir şiddetle bombalandı ve Avusturya ile Macaristan'dan hareket eden Alman birlikleri Yugoslavya'ya girdi. Bulgaristan'daki birliklerin bir bölümü onlara yardımcı oldu. Geri kalanı da Yunanistan üzerine yürüdü. İki ülkeye aynı zamanda başlatılan bu saldırılar yer yer direnişlerle karşılaştı. Ama Alman birliklerinin bunları bastırması uzun sürmedi. İstanbul boşaltılıyor. Biz Türkiye'deki ilkokulların 3. sınıf öğrencileri 10 Nisan ayında 4. sınıfa geçtik. Nisan ayında sınıf geçmek nasıl olur diyeceksiniz. Oldu. Çünkü okullar o yıl Haziran ayı yerine Nisan ayının 14'ünde tatile girdi. Bunun nedeni hükümetin İstanbul dahil Trakya kesimindeki sivil halkı İç Anadolu'ya gitmeye teşvik eden kararlar almasıydı. Ordunun Bulgar ve Yunan sınırları gerisinde aldığı önlemler yoğunlaşmıştı. Alman birliklerinin Yunanistan'a saldırılarını başlattığı gün Türkiye, Hitler'in verdiği güvenceye rağmen ne olur ne olmaz diye Edirne ve Uzunköprü'deki tren köprülerini havaya uçurmuştu. Gerçi sınırın hemen gerisindeki çakmak hattıyla onun arkasındaki Çatalca hattında geniş çapta direniş hazırlıkları yapılmıştı. Ama o direnişin kırılması ihtimaline karşı gerilla savaşları da dahil her türlü çareye başvurulacaktı. Tüm Trakya geniş cepheli bir savaş alanı haline gelecekti. Bu açıdan bölgedeki sivil halkın mümkün olduğu kadar azaltılmasının önemi büyüktü. İstanbul'a gelince, Trakya'daki direnişle İstanbul'un işgali önlenebilse bile şehrin havadan saldırılara karşı yeterince korunamayacağı belliydi. Yağdırdıkları bombalarla Belgrad'ı yerle bir eden Alman uçaklarının İstanbul'a saldırmasının sonuçları daha da ağır olabilirdi. O zamanki İstanbul'un ahşap evleri boldu. Onları yok etmek için tahrip bombalarına da gerek yoktu. Şehrin en önemli merkezleri sadece yangın bombalarıyla bile yakılıp yıkılmaya müsaitti. Savaştan sonra yayınlanan belgeler gösteriyor, İstanbul'un bu durumu Hitler'le Mussolini tarafından da değerlendirilmişti. Hitler, Mussolini ile görüşmelerinden birinde İtalya'nın duçesi ile Balkanlarla ilgili olarak uzun bir görüş alışverişinde bulunmuştu. Hitler'in Güney Almanya'da Berchtesgaden'de Dağ Köşkü diye bilinen resmi konutunda yapılan görüşmenin tutanaklarına göre iki lider o konuda aynı düşünceyi paylaşıyorlardı. İstanbul'u hava saldırılarıyla yakıp yıkmak çok kolaydır. Türk hükümeti de o gerçeğin farkında olduğu için İstanbul'un mümkün olduğu kadar boşaltılmasını istiyordu. Bu gönüllü bir göç olacaktı. İstanbul halkının çoğunun Anadolu'da yakınları vardı. Onların yanına gidebilirlerdi. İstanbul Valiliği ve Sıkı Yönetim Komutanlığı yayınladıkları bildirilerle bunu hatırlattı ve yakınlarının yanına gitmek isteyenlerin tren ve vapur gibi devlet araçlarında parasız olarak seyahat edebileceklerini açıkladı. Anadolu'daki göç yerleri arasına Ankara ile İzmir ve Erzurum alınmamıştı. Ankara'ya başkent olduğu için saldırılabilirdi. İzmir savaşın Ege'ye sıçraması halinde hedef olabilirdi. Erzurum ve çevresi ise Sovyetler Birliği'nin işe karışması ihtimaline karşı güvensiz bölge sayılmıştı. Polonya'ya Almanlar batıdan girerken Sovyetlerin de doğudan girdiği unutulmamıştı.